Ayrım 17, Kobra, Frederick Forsyth, sayfa 241. 11. Bölüm. Sıçan listesinde tam 117 isim vardı. Bunlar 18 ülkede devlet memuru olarak görev yapmaktaydılar. Bu ülkelerden ikisi ABD ve Kanada, diğer 16'sı ise Avrupa'daydı. Letitia Arenal'in New York'taki cezaevinden salıverilmesine izin vermeden önce Kobra hiç değilse bir asit testi yapılması için ısrar etti. Rastgele seçilen biri için uygulanacaktı. Seçtiği kişi Hamburg Gümrük Müdürlüğü'nde çalışan Herr Eberhard Milch adında kıdemli bir gümrük memuruydu. Carl Dexter kötü haberi vermek için Hamburg'a gitti. Amerikalı'nın ricası üzerine Hamburg Gümrük Müdürlüğü'nün Rödingsmark'ta bulunan merkez binasında yapılan toplantıda herkesin aklı karışmıştı. Dexter'ın yanında Alman delegelerin zaten tanıdığı DEA'nın Almanya temsilcisi oturmaktaydı. Almanya temsilcisi Washington'dan gelen ve daha önce adını hiç duymamış olduğu bu kişinin statüsü karşısında şaşırmıştı. Ne var ki yüksek mevkilerden aldığı talimat kesindi. Bu adam yetkilidir, onunla işbirliği yapın. Delegelerin ikisi Berlin'den gelmişti. Biri Almanya Federal Gümrük Başkanlığı olan ZKA'dan, diğeri ise Federal Polis Teşkilatı Organize Suçlar Şubesi BKA'dandı. Beşinci ve altıncı kişiler eyalet, gümrük ve polis teşkilatında görevli Hamburglulardı. Bu grup içinde kıdemli ve yetkili olan kişi, Gümrük Suçları Dairesi'nden Joachim Ziegler'di ve sözcü olarak Dexter'la o konuşacaktı. Dexter kısa kesti, açıklama yapmaya gerek yoktu. Hepsi profesyoneldi ve dört Alman ortada bir sorun bulunmasaydı, bu iki Amerikalıyı ağırlamak zorunda olmayacaklarını biliyorlardı. Bu toplantıda tercümana da gerek yoktu. Dexter onlara Kolombiya'daki DEA ofisinin bazı bilgiler edindiğini söyledi. Kimse telaffuz etmese de köstebek sözü havada asılı kaldı. Kahve servis edildi ama kimse içecek halde değildi. Dexter Ziegler'in önüne birkaç sayfa uzattı. Adam bunları dikkatle inceledikten sonra meslektaşlarına uzattı. Hamburglu gümrükçü kısa bir ıslık çalıp "Onu tanıyorum." dedi. "Ve?" dedi Ziegler. Fena halde mahcup olmuştu. Almanya ultramodern ve büyük eyaleti Hamburg'la gurur duyardı. Amerikalıların ona böyle bir şey getirmeleri akıl alır şey değildi. Hamburglu gümrükçü omuz silkti. "Bütün ayrıntılar personel şubede vardır tabii. Benim hatırlayabildiğim kadarıyla bu adam bütün meslek hayatını burada geçirmiş. En küçük bir yanlışı görülmemiş. Emekliliğine de birkaç yıl var." Ziegler elini önündeki sayfalara vurdu. "Ya sana yanlış bilgi verildiyse, ya özellikle yanıltıcı bilgi verildiyse?" Dexter masanın üstüne birkaç sayfa daha bıraktı. Şüpheye yer bırakmayacak delil. Joachim Ziegler bu sayfaları da inceledi. Banka kayıtlarıydı. Grand Cayman'da küçük bir özel banka, olabildiğince gizli. Tabii bu kayıtlar gerçekse, kontrol edilemediği sürece herhangi biri banka işlem kayıtlarını yükseltebilir. Sözü Dexter aldı. "Baylar, hepimiz sadece bilmesi gerekenler kuralını biliriz. Bu tuhaf mesleğimizde çaylak sayılmayız. Bir kaynağımız olduğunu anlamışsınızdır. Ne pahasına olursa olsun bu kaynağı korumak zorundayız. Dahası hemen bir tutuklama yapıp elinizde hiçbir Alman mahkemesinin kabul etmeyeceği kanıtlanmamış iddialara dayanan bir dosyayla ortada kalmak istemezsiniz. Bir strateji önerebilir miyim?" Dexter'ın önerisi gizli bir operasyondu. Milch belli bir konteyner veya kargonun işlemlerini şahsen yapmak için müdahale edene kadar gizlice ve hiç belli etmeden gözetlenecekti. Bu sırada sanki o anda karar verilmiş gibi kıdemsiz bir memur tarafından rastgele bir kontrol yapılacaktı. Kobra'dan gelen bilgi doğruysa Milch kendisinden kıdemsiz memurun bu uygulamasına engel olacaktı. Tartışmalarına yine orada tesadüfen bulunan bir ZKA memuru son verecekti. Hepsinden yetkili olduğu için onun sözü geçerli olacak ve kargo açılacaktı. İçinde yasaklı bir şey çıkmazsa Amerikalılar yanılmış olacaklardı. Bol bol özür dilenecek, sonuçta kimse zarar görmemiş olacaktı. Ne ki Milch'in egg ve cep telefonlarının dinlenmesi haftalar boyunca sürecekti. Tuzağın hazırlanması bir hafta sürdü. Söz konusu konteyner Venezuela'dan gelen büyük bir şilebin boşalttığı yüzlercesinden biriydi. iç içe geçmiş iki halkayı ve iç tarafta bulunan Malta ağacı simgesini sadece bir adam fark etti. Şef denetçi Milch bunun geçiş iznini şahsen verdi ve beklemekte olan kamyona yükletti. Arnavut olan şoför son çıkış noktasına geldiğinde daha önce havada olan bariyerin inip önünü kapattığını gördü. Pembe yanaklı genç bir gümrük memuru şoföre yan kısımdaki cebe çekmesini işaret etti.
Rastgele kontrol dedi. Lütfen belgelerinizi verin.
Arnavut şoför afalladı. Çıkış izin belgesi imzalanmış, damgalanmıştı. İtiraz etmedi ama cep telefonuyla hemen birini aradı. Kamyonun yüksek kabininde ne konuştuğu duyulmuyordu. Arnavutça birkaç şey söyledi. Hamburg gümrüğünde rastgele muayeneler iki düzeyde yapılır, üstün körü muayenede X ışınları kullanılır, diğerinde ise konteyner açılır. Genç gümrük memuru aslında bir ZKH ajanıydı ve bu nedenle o şubede yeniymiş gibi görünüyordu. Kamyonu kapsamlı muayene için ayrılan bölüme yönlendirdi. O sırada kontrol binasından fırlayıp gelen ve ondan çok daha kıdemli olan bir memur müdahale etti. Çok genç, çok yeni ve çok tecrübesiz bir denetleme memuru, kıdemli şef gümrük memuruyla tartışmaz. Ama bu genç tartıştı. Kararının arkasında durdu. Kıdemli memur onu azarlıyordu. Bu kamyona kendisi rastgele muayene yapmış ve geçiş izni vermişti. Aynı işi bir daha yapmaya gerek yoktu. Boşuna zaman harcıyorlardı. Bu arada arkasından sessizce gelip duran arabayı fark etmedi. İçinden sivil kıyafetli iki ZKA ajanı çıkıp rozetlerini gösterdiler.
''Bir sorun mu var?'' diye sordu ajanlardan biri dostça.
Alman bürokrasisinde rütbe önemlidir. ZKA ajanları Milch ve aynı rütbedeydiler ama bağlı oldukları ZKA daha üst bir kuruluştu. Konteyner açıldı, dedektör köpekler getirildi, içindekiler boşaltıldı. Köpekler çıkan nesnelerle ilgilenmeyip konteynerin iç arka kısmını koklayıp sesler çıkardılar. Ölçüler alındı, iç kısım dışından daha kısaydı. Kamyon tam teçhizatlı bir atölyeye götürülürken gümrükçü ekibi de onu izledi. Biri gizli görevli, ikisi gerçek kimlikli 3 ZKA ajanı rol yapmayı sürdürüp gayet dostça davranıyorlardı. Kaynakçı sahte arka duvarı kesip çıkardı. Bunun ardındaki iki blok tartıldığı zaman ortaya 2 ton saf Kolombiya kokaini çıktı. Arnavut şoför hemen kelepçelendi. Aldatmacaya devam edildi ve daha önce yaptığı hoş görülebilir hataya rağmen Milch ile birlikte bu 4 kişiye piyango vurmuştu. Ne de olsa ithalatçı şirket Düsseldorf'taki saygın bir kahve deposuydu. Başarıyı kutlamak için kahve içilirken Milch izin isteyip erkekler tuvaletine gitti ve bir telefon görüşmesi yaptı. Hataydı. Telefonu dinleniyordu. Söylediği her şey oradan 1 kilometre ötedeki bir minibüsün içinde işitildi. Kahve masasındaki adamlardan biri cep telefonundan arandı. Milch tuvaletten geldiği anda tutuklandı. Sorgulama odasına oturtulduğu anda hemen itiraza başladı. Grand Cayman'daki banka hesabından hiç bahsedilmedi. Dexter bu konuya girilirse muhbirinin ifşa edileceğini söylemişti. Ne ki bu da Milch'e kuvvetli bir savunma imkanı veriyordu. Hepimiz hata yapıyoruz diye iddia edebilirdi. Yıllardan beri bu yolsuzluğu yaptığını kanıtlamak çok zor olabilirdi. Ya da çok büyük bir servetle emekli olacağını. İyi bir avukat birkaç saat içinde kefaletle serbest bırakılmasını sağlayabilir, mahkemeye çıkarılacak olursa tek celsede onu beraat ettirebilirdi. Telefonda söyledikleri şifreliydi. Eve geç kalacağını bildirmek gibi masum bir ifade. Aradığı numara karısının değil, tek kullanımdan sonra kaybolan telefonlardan biriydi. Ama hiç mi yanlış numara tuşlamayız? Gümrük dairesindeki kariyerinin yanı sıra aynı zamanda hukuk fakültesi mezunu olan baş müfettiş Ziegler elinin zayıf olduğunun farkındaydı. Ama bu 2 ton kokainin Almanya'ya girmesine engel olmak istemiş ve bunu başarmıştı. Çetin ceviz olan Arnavut şoför sadece bir şoför olduğunu tekrarlamaktan başka laf etmiyordu. Düsseldorf polisi kahve deposuna baskın yapmış, kahve ile kokain kokusunu ayırt edecek biçimde eğitilmiş olan dedektör köpekler kokain kokusuyla çılgına dönmüştü. Sonra birinci sınıf bir polis olan Ziegler'in aklına müthiş bir fikir geldi. Milch Arnavutça bilmezdi. Zaten bu dili bilen çok az kişi vardı. Milhi tek yönlü bir aynanın arkasına oturttu. Ama bitişik sorgulama odasındaki ses hoparlörden rahatça işitilebiliyordu. Arnavut şoförün sorgulanmasını seyredebilecekti. Arnavutça bilen tercüman Alman görevlinin sorularını şoföre aktarıyor, cevaplarını tercüme ediyordu. Sorular tahmin edilen sorulardı. Zaten kendi dilinde sorulduğu için Milh anlayabiliyordu. Ama cevapları anlayabilmek için tercümana güvenmek zorundaydı. Arnavut şoför ısrarla masum olduğunu söylediği halde hoparlörden gelen tercüme farklıydı. Şoför başı derde girerse Hamburg limanında şef denetçi Eberhard Milch adında birine başvuracağını itiraf ediyordu. Bu adam kargo muayenesi olmadan ona geçiş izni verecekti. İşte o zaman Milch çözüldü. Her şeyi itiraf etmesi ise tam 2 gün sürdü. Orion Lady, Jamaika'nın güneyi ile Nikaragua'nın doğusu arasındaki Karayipler baseninde seyrediyordu. Şık, beyaz, tropikal üniforması içindeki kaptan, köprü üstünde serdümenin yanındaydı. O sırada gördüğü bir şey karşısında hayretler içinde gözlerini kırpıştırdı. Hemen deniz tarayıcı radarına baktı. Kilometrelerce bir alan içinde tek bir deniz aracı görünmüyordu. Ama gördüğü şey kesinlikle bir helikopterdi. Ve denizin biraz üstünden doğruca onlara doğru gelmekteydi. Kaptan yatta ne taşıdığını çok iyi biliyordu. Çünkü 30 saat önce bunun yüklenmesine şahsen yardım etmişti. Helikopter küçüktü fakat üstündeki ABD donanması yazısı rahatça okunabiliyordu. İşverenine haber vermek için hemen ana salona telefon açtı. Az sonra Nelson Bianco köprüye geldi. Üstünde çiçekli bir Hawaii gömleğiyle bol bir şort vardı. Ayakları çıplaktı. Daima boyalı siyah saçları kafasına tutkalla yapıştırılmış gibi görünüyordu. Her zamanki gibi elinde Cohiba Pro'su vardı. Fakat her zamankinden farklı olarak bu defa teknesinde 5-6 güzel fahişe yoktu. İki adam küçük kuşun onlara doğru pozisyon alışını seyrederken açık olan yolcu kapısında siyah tulumu içinde yüzü onlara dönük bir SEAL komandosunun oturduğunu gördüler. Komando bir M14 keskin nişancı tüfeğini onlara doğrultmuştu. O anda gümbürdeyen bir ses duyuldu.
''Orion Lady, Orion Lady, biz Amerikan donanmasındanız. Lütfen motorlarınızı susturun, teknenize geleceğiz.''
Bianco bunu nasıl becereceklerini anlayamadı. Güvertede bir helikopter iniş yeri vardı ama bunun üstünde kendisine ait muşambayla örtülü Sikorsky vardı. Sonra kaptanı onu dürterek öne bakmasını istedi. Suyun üstünde 3 siyah nokta görünüyordu. Biri büyük, ikisi küçük. Burunları kalkmış büyük bir hızla onlara doğru gelmekteydiler.
''Tam yol'' dedi Bianco, ''tam yol ileri.''
Sersemce bir tepkiydi, kaptan bunu hemen anladı. ''Patron, onlardan hızlı gidemeyiz. Bunu denersek kendimizi ele vermiş oluruz.'' Bianco tepelerinde dolanan küçük kuşa hızla yaklaşan botlara ve 50 metre öteden kafasına doğrultulmuş tüfeğe baktı. Yapabilecekleri pek bir şey yoktu. Başını salladı.
''Motorları kapatın.'' dedi ve dışarıya çıktı.
Rüzgar bir an saçlarını dağıttı. Seve seve işbirliği yapıyormuş görünümü vermek için yüzüne geniş bir tebessüm yerleştirdi. SEAL komandoları 5 dakika sonra tekneye çıkmışlardı. Binbaşı Casey Dixon son derece nazikti. Ona hedefinin yüklü olduğu söylenmişti. Bu da ona yeterdi. Kendisine ve adamlarına yapılan şampanya ikramını reddettikten sonra yat sahibini ve mürettebatı namluların ucunda kıç tarafa götürdüler. Ufukta hala Chesapeake görünmüş değildi. Dalgıç komando suya girdi ve teknenin altında yarım saat süren bir inceleme yaptı. Tekrar çıktığında gövdede gizli bir kapak, eklenen bölme veya sarkıtılmış naylon kordon olmadığını rapor etti. İki arama uzmanı araştırmaya başladı. Bir bölge rahibinden gelen ihbarda sadece büyük miktarda beyaz toz olduğu bildirilmişti. Ama bu miktar ne kadardı? Nihayet köpek kokuyu aldı ve ortaya 1 ton kokain çıktı. Orion Lady, kaynakçı Cortez'in neredeyse hiç belli olmayan gizli bölmeler eklediği teknelerden değildi. Bianco kendisinin baskınlara karşı aşılı olduğunu sanıyordu. Monte Carlo'dan Fort Lauderdale'a kadar dünyanın her bir köşesinde tanınan böyle lüks bir yatın ve kendisinin kuşku çekmeyeceğine inanmıştı. Ormandaki bir mezarlığa işkence görmüş 4 insanın cesedini gömen Cizvit rahibi olmasaydı belki de haklı olurdu. Bir kez daha tıpkı Britanyalı ÖGH ekibinde olduğu gibi köpek makine dairesindeki bir panelin altında bir koku aldı. Kısa bir zaman önce kapak kaldırıldığı için hava temizdi. Buradan sintine sistemine geçiliyordu. Arama uzmanları soluma maskeleri takıp sintine sistemine girdiler. Lüks bir yat olmasına rağmen sintine hala kokuyordu. Balyalar birer birer çıkarılıp ana salonla helikopter pisti arasına yığıldı. Bianco yüksek sesle protesto ediyor, bu nesnelerin ne olduğunu bilmediğini, bunun bir tuzak olduğunu, bir yanlış anlama olduğunu, Florida valisini tanıdığını söyleyip duruyordu. Başına siyah külah geçirilince bağırması boğuk bir sızlanmaya dönüştü. Binbaşı Dixon işaret fişeğini atınca Global Hawk Michel elektronik karıştırıcıyı kapattı. Haberleşme imkanı geri gelince Dixon Cheese Peak'e yaklaşmasını bildirdi. İki saat sonra Nelson Bianco kaptanı ve mürettebatı iki sürat teknesinde tutuklanan 7 kişiyle birlikte gemi hapishanesindeydi. Milyoner Hobart'ta bu tip insanlarla kaynaşmaktan hiç haz etmezdi. Ama uzun bir süre günlerini bu insanlarla geçirecek, yemekleri beraber yiyeceklerdi. Bianco'nun tropik zevkleri de karşılanacaktı ama bu defa Hint Okyanusu'nun tam ortasında bir yerde. Güzel fahişelerse menüde bulunmuyordu. Patlayıcı uzmanları üzgündüler. Bu güzel yatı harcamak zorunda mıyız efendim? O kadar güzel ki.
Emirler böyle dedi komutan, istisna yapamayız.
SEAL komandoları Chesapeake güvertesinden Orion Lady'nin bir patlamayla birlikte batışını kederli gözlerle izlediler. Denizin üstü boşalınca Chesapeake yoluna devam etti. Bir saat sonra oradan geçmekte olan bir şilep kaptanı dürbünüyle etrafı tararken uzaklarda kendi yolunda giden bir hububat gemisi gördü ve üstünde durmadı. O sırada Almanya'daki polis kuvvetlerinde festival havası vardı. Hayatını korumak için büyük bir gizlilik içinde saklı tutulan Eberhard Milch, Hamburg limanında kargolarının geçmesine yardım ettiği bir düzine büyük ithalatçının adını vermişti. Bu kişilerin depolarına baskınlar yapılıyor, tesisleri kapatılıyordu. Federal polis, eyalet polisiyle birlikte depolara, pizza salonlarına, Güney Amerika'ya özgü yemekleri ve hatıra eşyalarıyla tanınmış işletmelere baskınlar düzenlemekteydi. İçinde tropikal meyvelerin bulunduğu konserve kutularını kesip açıyor, Guatemala'dan gelen maya heykelciklerini kırıp saklanmış beyaz toz arıyorlardı. Bir adam sayesinde Don'un Almanya operasyonu darmadağın olmuştu. İthal edilen kokainin teslim noktasını açtıktan sonraki kaybını Avrupalı çeteler karşılardı. Kobra bunu biliyordu. Sadece o aşamadan önce yakalanırsa zarar kartele aitti. Limandan çıkmadan önce Hamburg'da ele geçirilen konteyner ve Güney Florida'daki Kübalı çeteye gidecekken yakalanan ve hala seyirde olduğu sanılan Orion Lady bu gruba dahildi. Fort Lauderdale'a gelmediği henüz fark edilmemişti. Şimdilik. Fakat sıçan listesinin ne kadar yararlı olduğu kanıtlanmıştı. Kobra Hamburg'u 117 isim arasından rastgele seçmişti. ''Kızı serbest bırakalım mı?'' diye sordu Dexter. Devereaux evet anlamında başını salladı. Aslında pek umurunda değildi. Merhamet gibi duygulardan yoksundu. Ne ki kız yeterince yararlı olmuştu. Dexter dişileri harekete geçirdi. Küçük bir müdahale sonunda Madrid polisinden müfettiş Paco Ortega baş müfettiş diye terfi etmişti. Ona yakında Julio Luz ve Guzman Bankası'nın da verileceği vaat edildi. Paco Ortega, Cal Dexter'ı dinledikten sonra bir aldatma planı yaptı. Genç bir polis memuru bagaj görevlisi rolü oynadı. Onu kalabalık bir barda herkesin gözü önünde tutuklayıp medyaya bilgi sızdırdılar. Muhabirler barmen ve barın müdavimlerinden birkaç kişiyle röportaj yaptılar. El Pais gazetesi kaynağı belli olmayan bir bilgi üzerine Barajas Havalimanı'ndan New York'a giden yolcuların valizlerinde uyuşturucu kaçırmak için bagaj görevlilerini kullanan bir çetenin varlığı hakkında haber yaptı. Çete üyelerinin çoğu kaçmıştı ama yakalanan bir bagaj görevlisi hangi uçak seferlerinde güvenlik kontrolünden geçen valizlere kokain yerleştirdiğini açıklıyordu. Bazı durumlarda valizleri tarif ettiği bile oldu. Bay Bozeman Barrow bahis oynamayı sevmezdi. Kumarhaneler, rulet, kağıt oyunları veya at yarışları gibi şeyler ona göre değildi. Ama eğer iddiayı seven biri olsaydı, Signorita Letizia Arenal'in uzun yıllar hapishanede yatacağına bahse girerdi ve kaybederdi. Madrid'de hazırlanan dosya Washington'daki DEA'ya ulaştı. Buradan da kim olduğu bilinmeyen bir yetkili tarafından Bay Barrow'un müvekkiliyle ilgili kısmın bir kopyası Brooklyn'deki başsavcının ofisine gönderildi. Buraya vardıktan sonra hemen harekete geçilmesi gerekiyordu. Her ne kadar böyle düşünülse de hukukçuların hepsi kötü değildir. Başsavcılık Madrid'den gelen bu haberi Bozeman Barrow'a iletti. Avukat hemen davanın reddini istedi. Her ne kadar sanığın masumiyeti kanıtlanmamışsa da artık suçluluğu ile ilgili kocaman bir şüphe vardı. Bozeman Barrow'un hukuk fakültesinden arkadaşı olan bir yargıçla kapalı oturum yapıldı ve davanın reddine karar verildi. Böylece Letizia Arenal'in kaderi savcılıktan GGB'ye, gümrük ve göçmen bürosuna havale edildi. Bu kuruluşun kararı da her ne kadar artık suçlanmıyorsa da Kolombiyalı genç kadının artık Amerika'da kalamayacağıydı. Nereye gönderilmek istediği sorulunca Letizia İspanya'yı seçti. İki GGB görevlisi onu Kennedy Havalimanı'na götürdü. 17. ayrımın sonu. Sayfa 253.